Merhaba arkadaşlar. Atatürk'ün Not Defterleri podcast serimizin ikincisine hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere ilk seride Atatürk'ün Not Defterlerinin 12 ciltlik serisinin 6 serisini tamamlamış olduk. 7. bölümden 12'ye kadar olan kısmını da bu bölümde bitirmeyi düşünüyorum. Kitaplarla alakalı da genel açıklamayı bir önceki bölümde dinlemenizi tavsiye ederim. Ve özellikle bu bölümde aklıma geldi. Önceki bölümde de bahsetmek isterdim ama unuttum ve atladığımı düşünüyorum. Günümüzde biliyorsunuz Atatürk düşmanlığı da çok fazla yapılmakta. Hakkında çok atılıp tutuluyor. Tarihçi hocalarımızın söylediklerini ayrı tarafta tutuyorum. Bu tamamen tarihle alakası olmayan ucube kişilerin kendince ürettiği şeyler için söylüyorum. Atatürk ülkemizin büyük bir değeri ve ülkemizin kurucusu ve bize bıraktığı bu devlet içerisinde rahatça yaşayabiliyorsak onun ve yanındaki silah arkadaşlarının ve o dönem yaşamış olan ülkemizin kurtuluşuna vesile olan insanların sayesinde ve ilk başında da kurucumuz olan Atatürk var. Çünkü bunları koordine edip yöneten kişi aslında kendisidir. Bu açıdan bakmanız ve bu açıdan değerlendirmenizi size tavsiye edebilirim. Çünkü bir insan olarak baktığınızda her insanın hatası olabilir. İlla ki Atatürk'ün de vardır. Ama devletle alakalı, kuruluşla alakalı, kuruluş sonrası yaptıklarıyla alakalı bir hata görmeniz çok nadir arkadaşlar. Yani hatta hiç yok diyebiliriz. Neden? Çünkü zaten bu not defterlerinde de gördüğünüz üzere bir şeyleri yaparken geçmişte edindiği tecrübeler üzerinden hareket etmiş. Yani geleceği çok iyi görebilen, zamanın ötesinde bir insanmış. Bilim insanlarında da bu tarz insanlar var. Ben Atatürk'ü de bir bilim insanı olarak değil ama bilime değer veren ve ileriyi gören bir şahıs olarak değerlendiriyorum. Benim için yeri ayrıdır. Her zaman söylerim bunu. Gururla bahsettiğim bir insandır. Çok sevdiğim bir insandır. Değer verdiğim birisidir. Ülkemin kurucusudur. Her ne kadar bu şekilde atıp tutan, kendini bilmez ucubeler de olsa, benim için hiçbir zaman Atatürk'ün yeri ve önemi değişmeyecek arkadaşlar. 1938'de kendisini kaybettik. Şu an konuşamıyor. Ama eminim şu dönem konuşan o şaklabanlara kesinlikle prim vermezdi diye düşünüyorum. Benim sadece bahsetmeden dedim. Çeşitli sosyal medya ortamlarında yani genci yaşlısı bazı böyle kendini tarihçi zanneden, isim vermeyeceğim veya bir şeyde de bulunmayacağım. İma etmemeye çalışacağım. Çünkü neden? O bahsedeceğim ya da aslında benim şu an açıklayamadığım kişiler bunu belirli bir troll ordusu üzerinden yapıyorlar. Çünkü Atatürk'ü değil de kendi düzenlerini kurmaya çalıştıkları için ve bunu çeşitli inanç olguları üzerinden yapmaya çalıştıkları için onlara yem vermek istemiyorum arkadaşlar. Hiç de uğraşacak vaktim de yok zaten onlarla. En azından benim veya siz dinleyen Atatürk'ü seven kişiler için yeri ve önemi hiçbir zaman değişmeyeceğinden belki onlar arasından da dinleyip de bu kişinin kim olduğunu gerçekten doğru kaynaklarla araştıran insanlar olursa ne mutlu. En azından bizim devletimizin kurucusunu doğru bir dille anlatmaya çalıştığımı düşünüyorum. Evet, başlayalım. Yeteri kadar açıklama yapmış olduk. Belki podcast'in sonunda da yine ufak tefek açıklamalar yaparız duruma göre. Evet, bir tane not tutmuşum bu. Hatta bir, iki tane tutmuşum arkadaşlar. Defter içerikleriyle alakalıdır muhtemelen. Hemen okuyayım. Bunun ne olduğunu da hemen söyleyeyim size. 7. kısmın 19. Tümen Komutanı Albay Mustafa Kemal'in not defteriyle Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışına kadar tuttuğu günlük notları. Muhtemelen bunun içinden not almama sebebim çok kısa kısa notlar olması bazı yerlerin. En azından içerik olarak size bilgi vermek amaçlı kısımlarını almışım. Mustafa Kemal'in Çanakkale'de komuta ettiği 5. Ordu'ya bağlı 19. İhtiyat Tümeni'nin konuş ve kuruluşuna dair bilgiler ile düşman birliklerinin Çanakkale muharebeleri sırasındaki durumu ile ilgili kısa bilgileri kapsayan defter Almanca olarak yazılmış olan aşağıdaki adreste başlamaktadır. Hans Nabe, KK Milita Zueser, Teşen Oester, Şehlesen. Defterde herhangi bir tarih kaydına rastlanmamaktadır. Tümenin kadrosu verilirken 23, 32, 57, 72 ve 77. alaylar belirtilmiştir. Bu bize notların 19. Tümen'in Tekirdağ'da Maydos'a Eceabat intikal ettirildikten sonraki bir tarihte yazılmış olduğu sonucunu göstermektedir. Çünkü 19. Tümen'in Maydos'a intikalinden sonra kuruluşunda yer alan 58 ve 59. piyade alayları 6. Kolordu'nun ordunun 72 ve 77. piyade alayları ile değiştirilmiştir. Bu yeni kuruluş değişikliğine göre 19. Tümen 57, 72 ve 77. piyade alaylarından teşekkül etmiştir. 9. Tümen'in bu bölgede bulunan birlikleri de harekat bakımından 19. Tümen Komutanı emrine verilmiştir. 27. Piyade Alayı bir mantelli, bir obüs ve bir dağ bataryası. Tümen, 5. Ordu'nun kuruluş tarihi olan 6 Nisan 1915 tarihine kadar Maydos'ta Boğaz kıyısında eğitimle meşgul olmuştur. Daha sonra Maydos, Bigalı bölgesinde 5. Ordu'nun ihtiyatını teşkil etmiştir. Mustafa Kemal tarafından tutulan bu notlarda herhangi bir tarih yazılmamasına rağmen notların birlik kuruluşlarında yer alan kişilerden hareketle tahminen 1915 Ağustos ayı ortalarında son bulduğu değerlendirilebilir. Böyle bir düşünceye sahip olmamızın nedeni 57. Alay Komutanı olarak Binbaşı Hüseyin Avni Bey gösterilmiş olmasıdır. 57. Alay Komutanı Hüseyin Avni Bey, Anafartalar Muharebeleri sırasında 14 Ağustos 1915 tarihinde alay karargahına isabet eden bir obüs mermisi sonucunda şehit olmuştur. Mustafa Kemal, not defterinin ilk sayfalarında harekatla ilgili herhangi bir bilgi vermemekte, durumda bir değişiklik olmadığını belirtmektedir. Teftiş ettiği alaylar ile yer değişikliğinde bulunduğu birliklerin isimlerini yazmıştır. Bazı birlikleri muharebeye alıştırmak için cepheye gönderdiğini bildirmesi eğitim açısından önem arz etmektedir. Evet, ikinci nota geçelim hemen. İkinci not defterinin değerlendirilmesi. Böyle bu kitaplar arasında arkadaşlar tek bir not defteri değil, bazılarında 2-3 not defteri, 4 not defterinin değerlendirmeleri var. Ben hepsini vermiyorum, dediğim gibi yani alın okuyun diyorum özellikle. Alın, kitaplığınızda da tutun mutlaka. Gelecek nesillere bu kaynak gayet güzel olacaktır. Devam edelim ikinci bölümle. Defterin ilk sayfasında Mustafa Kemal'in Samsun'a çıktıktan sonraki faaliyetlerine ilişkin yazdığı şu notlar yer almaktadır. Hatıra: Samsun'a çıktım. 18 Mayıs 35 1919 tarihinden itibaren bütün memlekette mevcut milli teşekküllerle temasa gelmeye ve her yerde teşkilatın takviyesine ve genişletilmesine başladım. Bu konularda evvela tüm orduları kendi kumandama dahil olan veya olmayan aydınlatma ve milli maksat ve teşkilat için harekete geçirdim. Bu amaçla 13. Kolordu, 15. Kolordu, 20. Kolordu, 3. Kolordu ve 2. Ordu Müfettişliği ve bu müfettişliğin Konya'da bulunan 12. Kolordu ve Bursa'da bulunan 14. Kolordu ve gereken durumlarda doğrudan doğruya bazı fırka kumandanlıklarıyla uzun uzadıya haberleşmeler cereyan etti. Genel ordu ile temas ve bu vasıta ile teşkilat güvencesi defterin 17-107 AA sayfası Mustafa Kemal Atatürk'ün Vilayet-i Şarkiya Müdafai Hukuku Milliye Cemiyeti'nin Erzurum Şubesi'nin Trabzon Muhafazai Hukuku Milliye Cemiyeti ile anlaşarak Erzurum'da bir Vilayet-i Şarkiya Kongresi toplanması için kararlaştırdıkları gün olan 10 Temmuz 1919 tarihine ilişkin notları ile Mustafa Kemal Atatürk'ün Vilayet-i Şarkiye Müdafaa-i Hukuk Milliye Cemiyeti'nin Erzurum Şubesi'nin müteşebbis heyeti ile ilk toplantısını yapması ve o günkü siyasi ve askeri durumu izah etmesine dair notları içermektedir. Evet, notların ne içerdiğini yazmış, okumuş olduk. Şimdi burada benim kısa kendi notlarım var. Hemen ona bakıyorum. Cephede bu notlar içerisinde cephede görevli subay ve diğer sivil görevlileri kaydetmiş. Bu notların birçoğunu daha sonra Nutuk'ta da yazmış arkadaşlar. Burada Nutuk'un da bir kısmına notlar üzerinden daha Nutuk'u oluşturmadan önceki hallerini bu notların içerisinde bulabilirsiniz. En azından 7. not defterinin ne olduğunu da bahsetmiş oldum size. Evet, 8. not defterine hemen başlayalım. Not defterinin hangi tarih veya ne ile ilgili olduğunu okuyayım size. Mustafa Kemal Atatürk'ün 1921 yılına ait günlük notları, 1922 yılına ait iç olaylarla ilgili notları, askeri ve siyasi konulardaki günlük notları, 1922 yılına ait çeşitli konularda tuttuğu notları yer alıyor arkadaşlar bunda. Bakayım bu muydu uzun olan? Hemen. Evet, buymuş arkadaşlar. Yani bunda 8 tane ayrı not tutmuşum bu 8. not defterlerinde. Özellikle önemli gördüğüm bir yere yazmış mıyım buna? Not düşmemişim kendimce. Muhtemelen zaten içerisinde önemli olanları işaretlediğim için düşmemişim. Birinci not defterlerinin içeriği hakkında bilgi vereyim hemen. Buradaki Genelkurmay'ın kendi açıklaması bu da arkadaşlar. Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra Mustafa Kemal Atatürk'ün başlattığı milli mücadele hareketi başarılı sonuçlar göstermeye başlamasına rağmen gerekli hazırlıklarını tamamlayamayan Türk ordusu karşısında Yunan ordusu 10 Temmuz 1921'de iki ayrı cepheden taarruza geçerek çok üstün bir ağırlık merkeziyle ilerlemeye muvaffak olmuştur. Türk ordusu bu zor durumdan kendini kurtarmak amacıyla Eskişehir'e kadar çekilmiştir. 18 Temmuz 1921'de Batı cephesi karargahına gelen Mustafa Kemal Paşa durumu yakından görüp inceledikten sonra ordunun düzenlenip kuvvetlendirilmesine imkan sağlamak amacıyla Sakarya'nın doğusuna kadar çekilmesini gerekli görerek bu yönde emirler vermiştir. Bu emirler doğrultusunda Türk ordusu Eskişehir'in de Yunanların eline geçmesiyle Yunanlarla arasında belirli bir hat bırakmak ve taktik ve savunma yapmak amacıyla 25 Temmuz 1921'de Sakarya'nın doğusuna çekilmiştir. Mustafa Kemal Atatürk'ün bu not defterinde yer alan bilgiler Kütahya-Eskişehir muharebelerinin yaşandığı günlerde kaleme alınmıştır. Defterin ilk sayfası olan İzmir'in Yunanlılar tarafından işgal tarihi olan 15 Mayıs 1919 tarihi ile Atatürk'ün İstanbul'dan Samsun'a gidiş tarihi olan 16 Mayıs 1919 tarihi yazılıdır. İkinci ve üçüncü sayfası bir Trakya türküsünün iki mısrası ile aşkı konu alan şiirlere ait mısralar yer almaktadır. Evet, bunda şiir çok fazla vardı arkadaşlar. Mustafa Kemal'in Ankara'da toplanan ve 21 Temmuz 1921'e kadar çalışmalarına devam eden Marif Kongresi'ni açış konuşmasının müsveddeleri yer almaktadır. Mustafa Kemal Paşa, Bu müsveddelerde eğitimin önemini belirttikten sonra öğretmenlerin bir ülke için ne kadar mühim olduğunu ifade etmiştir. Ayrıca çocukların her türlü fedakarlığa katlanılarak eğitimlerinin sürdürülmesinin gerekliliğini vurgulayarak yeni bir eğitim öğretim programının hazırlanmasının gerekliliğini vurgulamıştır. Yine böyle bir sayfa kodu var. Uçak alımı ile ilgili bilgiler yer almaktadır. İşte sayfasında İstanbul'da bulunan Trabzon Milletvekili Ali Şükrü Bey'in Rusya sefiri ile ilgili yaptığı görüşmelere dair kaydı yer almaktadır. Sayfasında Maliye Bakanı ile yapılacak görüşmede dile getirilecek konular hatırlatma notu şeklinde deftere kaydedilmiştir. Burada meseleler borç alma hakkında alınacak tedbirler, halktan silah almak, halktan yiyecek ve elbise almak ve ulaşım araçları, Rumi 1317, 1901 ve 1902 doğumluların komutanlıklara celbi, depolar, gazeteler diye sıralanmıştır. Dikkati çeken şey borç alma ve halktan yiyecek ve elbise toplanması ile ilgili meselelerin başlarına çarpı işareti konulmasıdır. Bu işaretler diğer meselelere nazaran bu iki konunun daha önemli olduğu düşüncesinden dolayı konulmuş olma ihtimalini kuvvetlendirmektedir. Çeşitli konularda alınmış notlarla birlikte İnebolu yoluyla Anadolu'ya geçmek isteyen subaylar Doğu cephesinde savaşın sona ermesinden dolayı buradaki savaş malzemelerinin Batı cephesine kaydırılması, Samsun'daki tütünlerin satışı ile ilgili notlar yer almaktadır. Sayfalarında Kurtuluş Savaşı'nın bu sıkıntılı dönemiyle ilgili olarak çeşitli konulara yer almaktadır arkadaşlar. İkinci notuma geçeceğim. Ama burada şunu da açıklamak isterim. Bu notlarda halktan işte bir şeyler alınması ile ilgili kısım herhalde aldırtmamak için bu çarpı işaretlerini koymuş. Halktan bir şey istemeyin. Çünkü zaten devletin durumu kötü durumda, halkın durumu da kötüydü o dönem. Daha geliştirmeye çalışıyordu ülkeyi Atatürk. O yüzden belki de halktan böyle bir tarz bir şeyler alınmasını istemediği için yapmış olabilir. Evet, ikinci notuma geçelim hemen. Yine bir defterle alakalı Genelkurmay'ın açıkladığı not. Defterde yer alan notlar incelendiğinde 1922 yılında büyük taarruz öncesi gelişen olayların bir değerlendirilmesinin yer aldığı anlaşılmaktadır. Defterin ilk sayfası olan işte yine sayfa kodu büyük taarruz öncesi Ali Fuat Paşa başkanlığında cepheyi teftişe gidecek olan bir heyetin listesi yer almaktadır. Bir sonraki sayfada Atatürk'ün hatırlatma tarzında kısa cümlelerle tuttuğu bilgiler yer almaktadır. Diğer bir sayfada mecliste Selahattin ve Lütfü Bey taraftarlarıyla ilgili düşüncelerini yansıtan notlar yer almaktadır. Mecliste bulunan muhafazakarların, düşünceli mebusların görüşlerini özetleyen notlar yer almaktadır. Daha önceki sayfada belirttiği üzere Fevzi Paşa'nın Bakanlar Kurulu'na seçilmesiyle ilgili bir not yer almaktadır. Yine aynı sayfada 5 Temmuz 1922 tarihinde Vekiller Heyeti kararıyla Paris ve Londra'da Türkiye lehine siyasi bir hava yaratmak için gönderilen Fethi Bey, Fethi Okyar ile ilgili Fethi Bey ve Rıza Nur hariciyede mühim vazife diye bir cümle yer almaktadır. Sayfanın devamında 17 Temmuz 1922 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gizli oturumunda iktisadi durum hakkında Muvazzane-i Maliye Encümeni raporunu ve Milli Müdafaa Vekaleti bütçesinin görüşülmesini işaret eden Pazar Yeni Heyet ve İdare ve Hesap Meselesi diye bir not yer almaktadır. Temmuz 1922 tarihinde Akşehir'e çağrılan ordu komutanlarına verdiği bilgilere atfen yazıldığı tahmin edilen düşmanın planı başlığı altında bir not yer almaktadır. Aynı sayfada İstanbul'da yayınlanan Bosfor gazetesinin 22 Haziran 1922 tarihli nüshasında yer alan bir haberden alıntı cümleler yer almaktadır. 4 Haziran 1922 tarihinde Asya Ordusu Başkomutanlığı'na getirilen General Hacı Anesti'nin İzmir'e geldikten sonra yaptığı faaliyetlere dair bilgiler yer almaktadır. Devamındaki sayfalarda Yunanların Anadolu'da bir muhtariyet idaresi teşkil edecekleri ve bu Yunanların bu muhtariyet idaresine bir prens atayacaklarını, Fransızların ve İngilizlerin kabul edilmesi imkansız şartlar ileri sürdüklerini ve Anadolu'da yetkili kişilerin de çağrıldığı bir konferans düzenleneceğine dair bir duyumun alındığına işaret eden notlar yer almaktadır. Evet, üçüncü notumuza geçeceğim arkadaşlar. Hemen bu notlarla ilgili kısımları geçeyim. Çünkü bu kitap biraz uzun olacağı için çok da böyle vakit almak istemiyorum. Yine bir saati geçmeyelim diye düşünüyorum. Çünkü üçüncü bölüme sarkmamayı sağlamaya çalışacağım arkadaşlar elimden geldiğince. Yani notların gayet açık olduğunu düşünüyorum. İlk iki okuduğum notun hızlıca geçerken de bir yandan da konular hakkında da konuşalım. Burada aslında not tutmamamın nedeni gayet açık notlar yer alması ve zaten dönemle alakalı çeşitli tarih kitaplarının olmasının da etkisi vardı arkadaşlar. Zaten Atatürk'ün bu dönemleriyle alakalı çok fazla yazılıp çizildiği için bunaltmak istemedim. Notlarda da aynı şeyleri aslında Nutuk'ta da anlatılan, çeşitli tarih kitaplarında da anlatılan şeyleri dile getirmiş kendince Atatürk yaşadığı dönemde. Zaten nasıl hareket ettiği, neye nasıl karar verdiği, aslında böyle ufak notların arasında anekdotlar da var arkadaşlar. İşte şuna nasıl davranacağı gibi şeyleri de not almış. Yani bildiğiniz günümüzde belki not defteri tutmuyoruz ama cep telefonlarında bile not uygulamalarına kısa kısa notlar alırız ya. Aynı o notları o dönemler Atatürk de almış arkadaşlar. Evet, hızlıca 3. bölümü de okuyayım arkadaşlar. İtilaf Devletleri 30 Ekim 1918 tarihinde imzaladıkları Mondros Ateşkes Anlaşması'nın 7. maddesini gerekçe göstererek İzmir'in işgali için harekete geçmiş, bir İngiliz savaş gemisinin koruma görevini üstlendiği Yunan birlikleri 15 Mayıs 1919 sabah İzmir limanına girmiştir. Mondros Ateşkes Anlaşması'nı izleyen işgallerle birlikte Türk ülkesi paylaşılırken Türklerin öz yurtlarında bağımsız bir devlet olarak yaşayıp yaşamayacaklarının hakkında kuşkular doğmasına neden olmuştur. Osmanlı Sarayı'nın ve hükümetinin iyi bir barışa kavuşabilmek için İtilaf Devletleri uyum içinde görünme siyaseti izlediği belli olunca, doğup büyüdükleri bölgelerin ellerinden alınıp başkalarına verilmek istediğini gören halkın ve sürüklenilmekte olan çıkmazı sezen bir aydın grubunun Mustafa Kemal'in önderliğinde örgütlenmesi ile milli mücadele dönemi başlamış, Mustafa Kemal'in ifadesiyle Doğu'nun dinsel, toplumsal ve siyasal baskısı ile Batı devletlerinin siyasi ve iktisadi zorbalığından uzak, yeni ve tam bağımsız bir Türk devleti kurmak için girişilen bağımsızlık savaşı, İtilaf Devletleri tarafından işgal edilen İzmir'in 9 Eylül 1922 tarihinde Türk ordusu tarafından geri alınması ile birlikte zaferle sonuçlanmıştır. 12 numaralı not defteri Mustafa Kemal'in İzmir'in işgalinden büyük zaferin kazanıldığı yıl olan 1922 yılının Ekim ayının ortalarına kadar almış olduğu kısa kısa notları içermektedir. Not defterinin sayfasında 15 Mayıs 335 İzmir'e işgal 3-4 sene 3-4 3 sene 4 ay ben aynı günde İstanbul'u terk sayfasında kara günde Karadeniz'de bugün Akdeniz'deyim sayfasında hariciye dahiliye vekillerimizi gönderdik. Bütün hissiyat-ı insaniyemizle sulh istediğimizi cihana beyan ettik. Fakat muhataplarımız insaniyetten değil kanlı manzaralardan zevk alan insanlara tesadüf etti ve öyle oldu. Bu sebeple çok miktarda Yunan kanı aktıysa kabahat bizde midir? Başkumandan olduğum zaman demiştim ki, bugün talimat vermekteki isabeti ispat ediyor, bütün Yunanistan silahlı kuvvetlerinden oluşan bu orduyu ana yurdumuzun namus ocağında boğarak kurtuluşu gerçekleştirmek ve bağımsız olmaktır. 5 Ağustos 1922'de 2,5 sene evvel kuvvetimiz yoktu, düşmanlarımız top, tüfek ve malzemelerimizi almışlar, ordularımızı dağıtmışlardı. Padişah ve İstanbul hükümeti milleti fetvalarıyla, iradeleriyle ifade ederek aleyhlerimize isyan ettirdiler diye not düşmüş. Evet, burada o Yunanlılar olduğunu anlarsınız herhalde arkadaşlar. Hani demiştim ya, barış düşünen birisi Atatürk, ama zorlandığı zaman da o kan aktıysa sizi zorladınız diyebiliyor. Yani bunu yapması gerekiyor arkadaşlar. Yani ülkesi elden gidiyor ve Atatürk bir kurtuluş mücadelesinin içine giriyor ve biz barış istediğimiz halde bizi buna zorladılar diye ifade ediyor. Eğer burada anlayabildiyseniz, savaş yanlısı, savaşçı gibi düşünmeyin Atatürk. Yani evet, bunun eğitimini almış, bunu çok güzel yapan birisi, ama yani bu özelliği beni zorlayarak kullandırdılar demeye getirmiş aslında. Evet, dördüncü notuma geçelim. Büyük taarruzdan önce Türk ordusunun hazırlık durumunu yerinde incelemek üzere Başkomutan Mustafa Kemal Paşa zaman zaman cephe hattına gitmiş, gelişmeleri bizzat yerinde görmüştür. Türk ordusunun Yunan ordusuna karşı son darbeyi vurmak amacıyla yaptığı taarruz hazırlıklarını Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti üyeleri ve mebuslar olduğu halde 1922 yılı Nisan ayından itibaren 26 Ağustos 1922 tarihine kadar 3 defa teftiş eden Mustafa Kemal Paşa, bütün bu hazırlıkların gizlilik prensibi içerisinde gerçekleştirilmesine büyük önem vermiştir. Sakarya Savaşı'ndan sonra Türk ordusunun süratli bir şekilde taarruz için hazırlanması gerekiyordu. Mustafa Kemal Paşa, 30 Mart 1922 tarihinde yanında Sovyet elçisi Aralov ve Azerbaycan elçisi Abilov ile kim asker milletvekilleri de olduğu halde Ankara'dan Afyonçay'a gelmiştir. 1 Nisan 1922 Cumartesi günü Ilgın'a geçmiştir. Batı cephesi komutanı İsmet Paşa da hazır bulunduğu halde Ilgın'da ikmal ve eğitim işleriyle uğraşan Fahrettin Altay Paşa komutasındaki 5. Süvari Kol Ordusu'nu teftiş edilmiştir. Mustafa Kemal Paşa Ilgın'da yapılan manevralardan sonra not defterinin ilk 3 sayfasında süvarilerin özellikleriyle ilgili bazı tespitlerde bulunarak yeni araçların, yeni olağan kanunların kullanılıp uygulanmasından dolayı süvarinin savaşa katılış şeklinde değişiklikler olmuştur. Fakat bu değişim süvarinin yüklendiği görevin özünü değiştirmez. Çok kuvvetli ateş araçlarının her ülkeden fazla olması, yeteri derecede hızlı ve manevraya büyük bir kıvraklık kazandırmak süvarinin en önemli görevlerindendir diye kaydetmiştir. Hemen 5. aldığım nota gidelim. Evet, bu Mustafa Kemal Atatürk'ün kendi notlarından arkadaşlar okuyacağım kısım. Bir değerlendirme değil. Bizi yaşatmak istemeyenlere karşı yaşamak hakkımızı korumak için Türkiye Büyük Millet Meclisi Ankara'da toplandı. Bugün o Ankara, milli Türkiye'nin milli muhalefetini kuracak Türkiye Öğretmenler Kongresi'nin toplanmasına sahne olmak başarısını gösterdiği için gurur duymaktadır. Yüzyılların yüklediği derin bir ihmali, idarenin devlette belirgin bir şekilde meydana getirdiği yaraları, tedavi için bilinen hizmetlerin en büyüğünü hiç şüphesiz kültür yolunda bolca sarf etmemiz gerekir. Gerçi bugün maddi ve manevi kuvvetimizin kaynaklarını milli sınırlarımız dahilinde ülkemizde işgalci bulunan düşmanlara karşı kullanmak mecburiyetindeyiz. Ve bu sebeple ülkemizin kültürü için tahsis edilebilen şey, gelecekteki kültürümüze dayanak oluşturacak bir temel kurmak için yeterli değildir. Ancak uygun şartlar meydana gelip yeterli oranda araçlara sahip oluncaya kadar geçecek tartışmalı günlerde dahi büyük bir dikkat ve itina ile işlenip çizilmiş ders programı meydana getirmeye ve var olan Milli Eğitim Teşkilatımızı bugünden başlayan bir faaliyetle çalıştıracak esasları hazırlamaya gayret etmeliyiz. Şimdiye kadar takip edilen eğitim ve öğretim yöntemlerinin milletimizin gerileme tarihinde en önemli etkenlerden bir tanesi olduğu düşüncesindeyim. Onun için Milli Eğitim Programı'ndan bahsederken eski dönemin hurafeleri ve bakış tarzları ile hiç ilişkisi olmayan, yabancı fikirlerden tamamen uzak, milli karakter ve tarihimizle ilişkili bir kültür kastediyorum. Çünkü bizde var olan o mükemmel özelliklerimizin şahlanabilmesi ancak böyle bir kültürle mümkün olabilir. Şimdiye kadar takip edilen beyanım, kültürlerin yıkıcı sonuçlarını tekrar ettirebilir. Fikri korumak zemin ile uygundur. O zemin milletin karakteridir. Çocuklarımız ve gençlerimiz yetiştirilirken onlara özellikle doğruyu, birliği, bunlara saldıran bazı yabancı unsurlar ile mücadele etmenin gereği ve milli düşünceye önem verme ile her zıt düşünceye karşı mücadele etme lüzumu şiddetle ve fedakarlık göstererek korumanın zorunluluğu telkin edilmelidir. Yeni nesle bütün bu ruh kuvvetiyle bu özelliklerin ve yeteneklerin aşılanması önemlidir. Sürekli ve müthiş bir çarpışma şeklinde görülen millet hayatının felsefesi, bağımsız ve mutlu kalmak isteyen her millet için bu özellikleri hararetle talep etmektedir. Evet, bir öğretmenler kongresinde kendince hazırladığı notlardan yaptığı konuşma bu Mustafa Kemal Atatürk'ün. Özellikle not almışım çünkü çok değerli gördüğüm şeyleri konuşmuş kendisi. Yani eğitim ve öğretimin ülkenin geleceği için ne kadar önemli olduğuna gayet net ifadelerle yer vermiş. Evet, 6. nota geçelim arkadaşlar. Milleti kurtarmak isteyen her vatanperver için hamiyet, hüsnü niyet, fedakarlık başlıca özelliklerindendir. Fakat bir milletin geleceğini idare etmesi, geleceğini elde etmesi, toplumsal heyeti asrın ilerlemesine göre sağlamlaştırmak için yalnız bunlar yeterli değildir. Aynı zamanda ilim ve eğitim lazımdır. Bir milleti kurtarmak için iyi niyet de yeterli değildir. Eğitim bilimi lazımdır. Eğitim biliminin faaliyet merkezi mekteptir. Milleti kurtarmaya çalışanların aynı zamanda mesleklerinde birer namuskar, uzman birer alim olmaları lazımdır. Ancak bu sayede hep birlikte girişimde bulunmanın muntazam ve mantıklı bir suretle neticelenmesi sağlanabilir. Düşmanı mağlup eden ordularımızın sevk ve idaresinde fenni ve ilmi kurallar rehberimiz olmuştur. Milleti yetiştirmek için mektepler, üniversiteler kurmak için de aynı mesleği takip edeceğiz. Milletin siyasi ve toplumsal hayatında fikri terbiyesinde her türlü dış etkiye karşıya koyacak, dayanak için ilmi ve fenni rehber kabul edeceğiz. Doğal olaylar dışında hiçbir girişimde bulunmak lazım değildir. Bu fikirlerin muhtaç olduğu faaliyet merkezi mekteptir. Mektep, genç dimalarda insanlığa hürmeti, vatana ve millete sevgiyi, şeref ve bağımsızlığa bağlılığı, bağımsızlık tehlikeye uğradığı zaman onu kurtarmak için uygulanması lazım gelen kurtuluş yolunu öğretir. Mektep sayesinde, ilim ve fen sayesinde Türk milleti, Türk sanatı, Türk edebiyatı bütün mükemmelliğiyle kendini gösterecektir. Türk tarihinin ahlaki bir surette okutulması mektepte olacaktır. Bu da bütün zihinlerde Türklüğe sevgiyi arttıracaktır. Arkadaşlar, bu arada Atatürk Türk tarihiyle alakalı çok araştırma yapmış. Türklük terimini çok seven birisi olarak görebilirsiniz. Bununla alakalı araştırmaları da notları arasında var. Belki aldıysam diğer notlar arasında vardır. Oraya da değinmiş oluruz. Ve şu okuduğumdan da yine görüyorsunuz ki eğitime çok önem vermeye başladığı bir dönemmiş bu. Çünkü halk çok cahil durumdaydı. O dönemlerde Atatürk bu zemini hazırlayıp insanların tekrardan cehaleti yenip mekteplerde yetişerek yeni Türkiye'nin yollarını açmış aslında. Ve eğitime çok önem vermiş. Cehalet bir milletin en büyük düşmanıdır arkadaşlar. Çünkü cahil bir millet her türlü şeye maruz kalabilir. O yüzden ülkesinde vatansever olarak Atatürk hiçbir zaman cahilliğe yol açmamıştır. Hep ilerlemek istemiştir halkıyla beraber ve onun için de zemin oluşturmuştur. Zaten günümüz Türkiye'sinin şeklini veren kurucu kişidir. Evet, devam edelim 7. notla beraber. Fazla olarak kalbinde kesinti olduğunu buldu. Nabızda üçte bir kesilme var. Orasını hazırlamışlar. Sağ böbreğim fazla ağrıyordu. Orada yatmaya mecbur oldum. Tamamen hasta gittim. Doktor Hulusi Bey geldi. Beni muayene ve tedavi etti. Bütün gece ağrım vardı. 17 Mart Pazartesi yatakta. 13-14 yatakta ağrılı. 14 Mart Salı. Biraz kilo kaybettim. Hemen Akşehir'e hareket etmeye karar verdim. İyileşinceye kadar teftişe son verdim. Saat 11'den önce çaya hareket. Orada trende İhsanpaşa ile görüştük. O Afyon güneyinden taarruz fikrindedir. Oradan Akşehir'e doğru hareket ettim. Öğleden sonra 2:20'de Akşehir'e vardık. İstasyon Caddesi üzerinde doktor diye birini yazmış. Hanesini hazırlamışlar. Çok rahattır. Banyo vesaire yaptırmışlar. Gelir gelmez soyundum, yattım. Biraz sonra kalktım, yoğurt yedim. Doktor geldi, muayene etti. Kilo kaybı hafiftir, yani iyidir. 15 Mart Çarşamba. İyiyim, banyo aldım. İsmet Paşa'nın karargahına gittim. Beraber geldik, yemek yedik. İbnü'r-Reşit'in vekili diye gelmekte olan kişileri gördüm. Şüphelidir, bir dişim ağrıyordu. Çıkardım. Akşam yemeğini İsmet Paşa ile beraber yedik. Saat 1:30'a kadar meşgul oldum. Doktor Hilmi Bey ile 16 Mart Perşembe mühim bir şey yok. Sağlığı ile ilgili notlar tutmuş arkadaşlar burada. Önemli görmüşüm. En azından örnek teşkil etsin diye sizlerle paylaşmak için işaretlemişim. Evet, 8. not. Bunu çok önemli görmüşüm. Yanına önemli diye yazmışım arkadaşlar. Okuyalım. Türk milletinin geçmişinde ve dünyanın uzak yerlerine hükmettiği ve oralarda faaliyette bulunduğu zamanlarda hal ve yaşayışları araştırılırsa görülür ki milletimizin normal hayatı ve toplum hayatı askerlik sanatıyla iç içe girmiş durumdadır. Millet bu sanatın bütün gereklerini hayat ve emellerinin gerekleri diye algılayarak doğal bir şekilde yerine getirdi. Denilebilir ki milletin toplumsal yapısı askeri yapıya benziyordu. Şüphe edilmez ki bu ordunun her türlü levazımatı, teçhizatı, nalı, mıhı yine bu ordunun toplumu, fertleri eliyle, emeğiyle yapılırdı. Elbette bunlar yabancıların fabrikalarında yabancı sanatkarlarına sipariş edilmezdi. İşte her ihtiyacını kendi maharet ve sanatıyla temin edebilen bu Türk orduları bütün Avrupa'yı doğudan batıya kadar fethetmişlerdir. Fakat Osmanlı Türkleri İstanbul'u Rumeli'yi fethettikten sonra sosyal ve askeri hayatta karşılaştıkları ihtiyaçlarını bizzat kendileri tarafından gerçekleştirmeyi gereksiz bulduklarından dolayı bu ihtiyaçları karşılamayı içli dışlı temasa geçtikleri yabancıların sanat dallarına terk ettiler. Devşirme burada arkadaşlar bahsettiği biraz da. Onlar yalnız uzun seferlerin eziyet ve sıkıntılarına göğüs germeyi, geniş savaş alanlarının ölümsüz kahramanlığı şerefini elde etmeyi onur vesilesi olarak kabul ederlerdi. Onlar için bu kahramanlık sanatından başka sanat yoktu veya başka sanatla meşgul olmayı haysiyetlerine aykırı görürlerdi. Hafızamda yanılmıyorsam Belgrad üzerinden Viyana'ya yürüyen bir Osmanlı ordusunun başında bulunan Kanuni Sultan Süleyman'ın
Atının nalı düşmüştü. Nalbant bulmak için bir sıkıntı yaşanmıştı. Nihayet orada bulunan kişiler arasında nalbantlıktan anlayan birisi bulundu. Padişahın atını nalladı fakat padişah bu olaydan Osmanlı ordusu içinde sadece bir nalbandın bulunduğundan dolayı çok üzülmüştü. Padişah bu gibi sanatların orduya girmesinin ordu için faydalı olamayacağı fikrindeydi. İşte bu zihniyetinden dolayı Osmanlı ordusunu iğneden ipliğe, nalından mıhına kadar ihtiyaçlarını karşılamada cahil ve aciz bir halde bırakmıştı. Bütün ihtiyaçlarının karşılanması için milleti yabancılara haraç verir duruma getirdi. Bu zihniyetle sanatın gerekliliği, sanatkarların önemi ve şerefi takdir olunamazdı. Evet arkadaşlar, 8. not defteri de bu notla beraber sonlandı. Burada önemli dememin neden olduğunu anlamışsınızdır herhalde. Osmanlı Devleti bu tarz bir hatayı, yani bir şeyleri kendilerinin üretme yerine hazırını alma hatasını yapmış. Maalesef yaptığı için de Osmanlı çöküş dönemine girmiş. Hatta Avrupa'da yapılan yenilikleri bir türlü kabul etmemeye, cavur icadı diye tabir var ya, o tabirle reddetme yoluna gittiği için her şeyin hazırını istemiş. Biz askeriz, biz orayı burayı fethederiz, topraklarımızı yürütürüz vesaire diye düşünmüş. Ve Atatürk de burada bir örnekle çok güzel bu konuyu açıklamış arkadaşlar. Evet, Atatürk'ün not defterlerinden 9.sunu incelemeye başlayacağız. Mustafa Kemal'in Türk tarihi ile ilgili notları, Mustafa Kemal'in İstanbul Üniversitesi ile ilgili notları, not defterine kaydettiği Fransızcadan Osmanlıca'ya çevirisi yapılmış, bazı kelimeler ve şahsi eşyalarının yazılı olduğu not defterleri. Evet, burada da sanırım 2 ya da 3 tane not tutmuşum arkadaşlar. Defter mahiyetleri ile ilgili galiba. Evet, 3 tane tutmuşum. Hemen birinciyi okuyayım. Daha sonra zaten kendim de bir ufak notlar düşmüşüm. Onları değerlendiririz. Mustafa Kemal Atatürk'ün ATASE Başkanlığı ATEM arşivinde bulunan bu not defterleri Oğuzlar hakkında kısa bir bilgi ile başlamaktadır. Oğuzların Orta Asya'da devletler kurdukları ve Çinlilere karşı mücadelede bulundukları belirtildikten sonra Oğuzların şimdiki Türkiye coğrafyası dahil çok geniş bir coğrafyada devletler kurdukları not edilmiştir. Defterin 2. ve 3. sayfalarında verilen kısa bilgiler Orhun abideleri, Göktürk yazıkları ve bulunan yazıların çözümü sonucunda elde edilen bilgilere dayanarak Türk tarihi ile ilgili alınan notları kapsamaktadır. Milli birlik, Türk olma gururu, Türk milletinin büyüklüğü, Türk milletinin köklü bir millet oluşu, Türk milletinin sonsuza kadar yaşayacak bir devlete sahip olacağı, Türk devletinin gücü ve Türk milletini yıkmak için uygulanan yöntemler Göktürk yazıtlarının içinde açık bir şekilde ifade edilmiştir. Eski Türklerin devlet teşkilatını, Türk askerlik sanatının esaslarını, Türk toplum hayatını anlatan bu abideler, Türk kültürünün tüm yönleriyle de yansıtmaktadır. Orta Asya'da kurulmuş olan devletler hakkında bilgi edinilebilecek en önemli yazılı Türk kaynağı olan Orhun abidelerindeki bu bilgilerin, Türk milletinin bir ferdi olmaktan dolayı her zaman gurur duyan Mustafa Kemal Atatürk tarafından esas kaynak olarak kabul edilmesi kadar doğal bir sonuç olamaz. Defterin 4. sayfasında tarih boyunca Türklerin seçtiği dinler ile ilgili bilgilere yer verilmiştir. İlk çağlarda Türklerin şaman inancında oldukları belirtilerek şaman dilinde tanrı kavramının karşılığı olarak Tengri kelimesinin, yer tanrısı olarak ise Bel kelimesinin kullanıldığı Orhun anıtlarına göre yazılmıştır. Doğu Türkistan'da Hint yazısıyla yazılmış Türkçe Budist yazılarına rastlanmasının Türklerin Budist dinini de kabul ettiklerini
gösterdiği defterde vurgulanmıştır. Daha sonra Türklerin kullandıkları alfabeden bahsedilmiş ve Orta Asya'da takriben M.Ö. 3. asırda Manihaizm'in ile Hristiyanlığın kabul edilmesi sonucunda Türklerin alfabelerinin de değiştiği, böylelikle Türk alfabesine Çin, Hint ve Batı dillerinden kelimelerin girdiği not edilmiştir. Arkadaşlar, bu not defterlerinde Atatürk bayağı derinlemesine araştırmış Türklüğü. O yüzden size bir önceki bölümdeydi galiba bahsetmiştim. Atatürk Türklüğü de çok araştırmış diye. İşte bu yüzden bunu söyledim arkadaşlar. Hakikaten çok derin araştırmış. Yani notlarında çok ince noktalar var. Bunun derinlemesine bakıldığında sezebiliyorsunuz, anlayabiliyorsunuz. Bu 9. not defterlerini okuduğunuzda Genelkurmay'ın hazırladığı, anlayabilirsiniz ne demek istediğimi. Türklükle alakalı aslında Türk'ün, yani Türk tarihini aslında bize miras bırakabilmek için çok büyük çalışmalar yapmış o dönem Atatürk. Bildiğim kadarıyla zaten Tarih 1, Tarih 2 diye kitapları da var kendi yazdığı. Nasip olursa onu da böyle podcast yapmayı planlıyorum. Ama o kitapları bulabilirsem ve Atatürk'ün gerçekten kendi kaleminden çıktığına inanırsam, ki muhtemelen öyledir diye biliyorum. Çünkü nerede baktıysam, birkaç yerde gördüğüm kadarıyla Atatürk tarafından yazıldığı not düşülmüş. Neyse, devam edelim. İkinci notumu da okuyayım, ondan sonra kendi, yani ikinci notum dediğim Genelkurmay'ın aldığı ikinci notu, ondan sonra da kendi aldığım notlara bir bakarız. Bu kitabı da sonlandırırız. Defterin birinci sayfasında ilk notlar Darül Fünun'un kapatılması ve yerine İstanbul Üniversitesi'nin açılmasına dairdir. Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra eldeki eski kurumların hepsinde köklü reformlar yapılırken Cumhuriyet hükümleri sadece üniversiteye daha iyi çalışma olanakları ve mali kaynaklar sağlamaya gayret etmişlerdir. Fakat Darül Fünun'un bu yenilik hareketlerine ayak uyduramadığı için bir anlamda Darül Fünun'un da yenileştirilmesi zarureti doğmuştur. Üniversitenin açılması için Milli Eğitim Bakanı görevlendirilmiştir. Mustafa Kemal birinci sayfadaki iki nokta, nottan sonra yeniden birden başlayarak maddeler halinde Darül Fünun ve yeni açılacak İstanbul Üniversitesi hakkında önemli gördüğü hususları yazmıştır. Birinci ve ikinci sayfalarda 7 madde halinde not bulunmaktadır. Bu notlarda dikkati çeken hususlar, eğitimin hür bir şekilde yapılması, öğrencinin en az bir yabancı dil bilmesi ve başarısız öğrencilerin daha birinci sınıftan itibaren okulla ilişkinin kesilmesidir. Ayrıca Mustafa Kemal, üniversitedeki öğretim görevlilerinin 240 kişiden oluştuğunu belirtip bu sayının fazla olduğundan bahsetmiştir. Devamındaki sayfalarda üniversitedeki görevli sayısının çokluğuna atıfta bulunarak bu gibi idari işlerin memurlar vasıtasıyla değil de muhtaç durumdaki öğrenciler tarafından yapılmasını isteyerek en azından muhtaç durumdaki öğrencilere bir katkı sağlamayı düşünmüştür. Üçüncü sayfadaki notlar 3 madde halinde devam etmektedir. Bu sayfadaki notlar da daha ziyade Darülfünun'un vermiş olduğu eğitimin ilmi ve fikri güçten yoksun olduğunu ve yapılan eğitimin yeni bir bakış açısı getirmediğinden sadece ansiklopedik bilgilerin tekrarından ibaret olduğunu vurgulamıştır. Üçüncü nota geçiyorum hemen arkadaşlar. Yine Genelkurmay'ın değerlendirdiği kısımlar. Mustafa Kemal sırasıyla Mahalle Mektebi, kısa bir süre Şemsi Efendi İlkokulu, Selanik Mülkiye Rüştiyesi, Selanik Askeri Rüştiyesi'nde okuduktan sonra Manastır Askeri İdadisi'nde başlamış ve bu eğitimi sırasında yabancı dil öğrenimine büyük önem vermiştir. Ali Fuat Cebesoy, Sınıf Arkadaşım Atatürk adlı kitabında Atatürk'ün lisan öğrenimi ile ilgili şu değerlendirmeyi yapmaktadır. Manastır Askeri İdadisi'nde matematik dersinde sınıfın en başarılı öğrencilerinden biriydi. Fakat lisan bakımından oldukça zayıftı. Okulda öğrenilen Fransızca ile bu lisanı ilerletmesine imkan yoktu.
Harp Akademisi'ndeyken bana daima bir erkan-ı harp zabiti muhakkak bir lisan bilmelidir. Bunun aksini düşünmek büyük bir hatadır derdi. Yaz tatillerinde Manastır'dan Selanik'e annesi Zübeyde Hanım'ın yanına döndüğü zamanlar Tophane'deki Collège des Frères de La Salle'nin özel kurslarına gider, Fransızcasını ilerletmeye gayret ederdi. Evet, burada devam ediyorum. Hemen bir diğer içerik değerlendirmesi bu. Bunu 3 diye kaydetmişim hepsini birleştirmek için. Atatürk'ün kendisine ait olan kol düğmesi, kravat iğnesi ve benzeri kıymetli eşyalarının dökümünü yaptığı bu özel not defterinin kapağının üstündeki etikette Latin harfleriyle yazılmış mücevherler ibaresi vardır. İlk sayfası kravat iğnelerine ayrılan bu defterde iğnelerin sayısının verilmesinden başka tahminen bu defterin yazılışından epeyce sonra eski yazı ile ve kurşun kalemle dahiliye vekili Şükrü Kayaver'e bir saat kösteği verildiği yazısı düşünmüştür. Bu notun altındaki tarih ise 5-2-1932'dir. Evet, benim notlarıma da hemen bakayım. Türk kelimesini araştırmasını yine notlarıma düşmüşüm, ondan bahsettik. Fransızca notlar almış arkadaşlar. Burada Fransızca notları görebilirsiniz bu sayıda. 9. sayı bu. Fransızcayı öğrenirken aldığı notları içeriyor bu Atatürk'ün not defterleri de. 10. not defterine başlayalım arkadaşlar. 10. not defteri 2 tane not içeriyor galiba. Evet, 2 tane not almışım. Ne ile ilgili olduğunu hemen bakalım. Mustafa Kemal'in 5. Ordu karargahında görevliyken tuttuğu notlar ile Trablusgarp cephesindeki günlük emir defteri. Emir defteri içerdiği için herhalde hiç not almamışım. Sadece defterin içerik bakımından ne olduklarını sizle paylaşıp bu defteri de, bu not defterlerini de kapatacağım arkadaşlar. Harp Okulu ve Harp Akademisi öğrencilik yıllarından itibaren not defterlerine çeşitli konulardaki bilgileri kaydeden Mustafa Kemal, bu alışkanlığını 5. Ordu'daki görevi esnasında da sürdürmüştür. Yüzbaşı Mustafa Kemal, Sunuf-i Selase, 3 sınıf piyade, süvari ve topçu, kurmay stajı yapmak üzere merkezi Şam'da bulunan 5. Ordu Komutanlığı'na bağlı 30. Süvari Alayı'na tayin edilmiştir. Mustafa Kemal'in sınıf arkadaşı, kurmay yüzbaşı Müfit Özdeş diye bir not düşünmüş. Şam'da bulunan 29. Süvari Alayı'nda Ali Fuat Cebesoy ise Beyrut'taki Süvari Alayı'nda görevlendirilmiştir. Ali Fuat Cebesoy'un yazdıklarına göre Mustafa Kemal, Müfit ve Ali Fuat İstanbul'dan deniz yoluyla Beyrut'a gitmişlerdir ve 5 Şubat 1905 tarihinde görev yerlerine stajlarına başlamışlardır. Şam'da bulunan 5. Ordu'ya bağlı süvari birliklerinin başlıca görevi bölgedeki asayişsizliğin önüne geçmek, devlete karşı baş gösteren isyanları bastırmaktır. Mustafa Kemal aslında eşkıya takibi için bölgede isyanları bastırmak üzere teşkil edilen birliklerin eşkıyalık olaylarını bastırmakla kalmadığını, sömürücü bir zihniyetle bölge halkının malını mülkünü talan ettiklerini biliyordu. Halktan vergi adıyla toplanan bu paralar aslında devlet merkezine gönderilmesi gerekirken eşkıya takip harekatına katılanlar tarafından paylaşılıyordu. Onlar Mustafa Kemal'in bu gibi hareketlere engel olacağını bildiklerinden onun kurbay subaylığını bahane ederek eşkıya takibi harekatına katılmasını engellemek istemişlerdir. Çomak sokmaya çalıştığı için diye düşünüyorum burada. İşlerine çomak soktukları için, yani o Mustafa Kemal çomak soktuğu için rahatsız olmuşlar demek ki. Fakat Mustafa Kemal 30. Süvari Alayı'nın eşkıyaya karşı yürütülen harekatında görev almak için ısrarlı davranmıştır. Kendini kabul ettirerek Mart-Nisan 1905'te Havran bölgesindeki Dürzi ayaklanmalarına karşı girişilen harekata katılmıştır. Mustafa Kemal'in girişimleriyle Mayıs ayında Basra el-Harir'de asayişle ilgili faaliyetler icra edilmiş, Sonra Haziran, Temmuz, Ağustos 1905'te Kuneytıra bölgesinde bulunanlarla irtibat kurulmuş, bölgede halkın askere bakış açısı değiştirildiği gibi devlet otoritesi yeniden tesis edilmiştir. Evet, bu notlarda orada yaptığı icraatları da görebilirsiniz arkadaşlar. Tavsiye ederim. O yüzden bu not defterlerini mutlaka okuyun arkadaşlar. Ben sadece dediğim gibi Genelkurmay'ın çok güzel yazmış burada araştıran subaylarımız. Çok güzel böyle kısa notlar geçmiş. Zaten Atatürk'ün kendi notları var. Ve bunları böyle derli toplu bir şekilde açıklamaya çalışmışlar. Zaten okuduğunda da gayet net anlayabiliyorsunuz. Çok güzel derlemişler. Ellerine kollarına sağlık diyorum. Mustafa Kemal keşif ve emniyet hizmetlerine büyük önem vermektedir. İhmali asla hoşgörüyle karşılamamaktadır. Bir görev verildiğinde en küçük müfrezeye kadar herkes ayrıntılı olarak ne yapacağını bilmektedir. Keşif kolları gece ve gündüz görevlerini sürdürmektedirler. Bu görevlerde zamana riayet son derece önemliydi. İleri karakollar ile birlikte her gün saat 11.30'da görevlerini teslim almaktadırlar. Bu maksatla eskilerini gündüz gözüyle değiştirebilmeleri ve görevi alabilmeleri için yenilerinin en geç saat 10'da yola çıkarılmaları Mustafa Kemal'in önemli üzerinde durduğu bir husustu. Günlük emir defterindeki bilgilere göre ileri karakola görevlendirilen subay, ileri karakol ve keşif kolları kuvvetleriyle beraber hareket eder. Her defasında keşif kollarına gerekli talimatı vererek ileri gönderirdi. İleri karakol tertiplerini bizzat aldırırdı. Alışıldığı üzere Seyit Abdullah civarında bulundurulan 10 kişilik sabit postaya keşif kollarıyla aynı zamanda yer aldırırdı. Sözlü olarak verilen bilgileri bir madde olarak keşif kolları raporuna mutlaka kaydettirirdi. Bütün bunlar arasında bölgenin en önemli ihtiyaç maddesi olan su meselesi üzerinde titizlikle durmakta, piyade bölük komutanlarını bu vazife göreviyle görevli kılmaktaydı. O kadar ki erlerin su mataralarına kadar dikkat sarf etmekteydi. Su mataraları daima su dolu ve ileri karakolların bulunduğu yerlerde durmaktaydı. Mustafa Kemal özellikle ileri karakol posta nöbetçilerinin geceleri Batı Vadisi'ndeki mağaralara giderek yatmalarını önlemeye, kısacası nöbet hizmetinde ihmallerin olmamasına özen gösteriyordu. Evet, 9. not defterlerini bitirmiş olduk arkadaşlar kısa kısa. Gördüğünüz gibi Mustafa Kemal'in hayatına baktığınızda tuttuğu not defterlerinden çok böyle düzenli, öğrenmeye açık, araştıran, dönemdeki eksikliklere rağmen araştırmayı sürekli sürdürmüş biri görüyorsunuz. Sürekli de kendini geliştirmiş. Ve bunu da her not defterinde neredeyse net bir şekilde görebiliyoruz arkadaşlar. Burada yani genel bir izlenimi en son vereyim diye düşünüyorum ama yani ufak tefek izlenim vermiş oldum size bu açıklamayla da. Not defterlerinin arasında böyle ilginç şiirler, yeri geliyor kısa notlar, yeri geliyor şahıslarla alakalı görüşmeler, yeri geliyor savaş taktikleri, yeri geliyor strateji, yeri geliyor kitaplarla alakalı notlar, yeri geliyor ders notları. Yani o kadar fazla içerik var ki gördüğünüz üzere her biri ayrı ayrı ele alınmış durumda. Evet, yine bir saati doldurduk arkadaşlar ama zaten iki tane not defteri daha kaldı. Yani bunlarda da çok böyle aşırı bir yoğunluk yok gibi. Bu ikinci bölüm biraz belki uzun olur. Ya da bir bakayım, değerlendirelim son şeyimizi. Kaç tane not var? 3 tane de bunda var. Yani 1,5 saati bulur arkadaşlar bu. Devam edelim. 11. not defteri ve ne ile ilgili olduğunu okuyayım hemen size. Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet Halk Fırkası'nın 2. Büyük Kongresi açış konuşması, ikinci kez Cumhurbaşkanlığına seçilmesi nedeniyle
TBMM'de yaptığı konuşma, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 3. dönem açış yılı konuşması ve Afgan Kralı Amanullah Han'ın Ankara ziyareti onuruna verilen ziyafette yaptığı konuşmayı içeren not defterleri. Burada da kendimce notlar almamışım arkadaşlar. Muhtemelen o kadar değerli göreceğim kısımlar yokmuş herhalde. Ya hepsi değerli aslında da işte yani not alabileceğim bir şey çıkaramamışım demek ki. Bende eksiklik diyeyim arkadaşlar. Birinci kısmı hemen okuyayım. Mustafa Kemal Atatürk bu kongrede 15-20 Ekim 1927 tarihleri arasında 6 günlük süre içerisinde 36,5 saat süren büyük nutkunu okumuştur. Ha arkadaşlar, bunu almama nedenim biraz da şeylikten değil. Zaten nutukla alakalı ve benim not alabileceğim bir şey çıkmadığı için yapmışım. Ve zaten bunları böyle notları eklerken, kendimce notları eklerken şunu düşündüm. Tarihte zaten anlatılmış kısımları çok da böyle irdelemeye gerek yok. Atatürk'ün notlarından da değerli gördüklerimi, böyle çok bahsedilmemiş olanları almayı tercih ettim. Bu kongrede, devam edelim. Bu kongrede Cumhuriyet Halk Fırkası'nın yeni tüzüğü görüşülmüş ve kabul edilmiştir. Tüzüğün 11. maddesi gereğince İsmet Paşa kongrenin ikinci başkanlığına seçilmiştir. Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet Halk Fırkası'nın milletin temsilcisi olarak ve bütün Anadolu ve Rumeli'yi kapsamak üzere ilk genel kongresinin Sivas'ta toplandığını belirtmiştir. Sivas Kongresi'nden önce de yerel bazı kongrelerin toplandığına değinen Mustafa Kemal Atatürk, Erzurum'da toplanan kongreye kendisinin başkanlık yaptığını, Erzurum Kongresi'nde belirlenen ilkelerin Sivas Kongresi'nde görüşüldükten sonra karar altına alındığını anlatmıştır. Mustafa Kemal Atatürk 1919'da toplanan Sivas Kongresi ile 1927 yılında toplanan Cumhuriyet Halk Fırkası Kongresi'nin arasında sadece isim açısından farklılık olduğuna, teşkilat yapısı ve ulaşılmak istenen hedef bakımından iki kongrenin fark olmadığına işaret etmiştir. Zaten bu Erzurum ve Sivas kongreleri biliyorsunuz arkadaşlar, tarih kitaplarında da çok detaylı verilmiş durumda. Notlarında da kısa ve bazen böyle orada yaptığı konuşmalar, değerlendirmelerle alakalı olduğu için çok bir şey çıkaramamışım. En azından not defterlerinin neyle ilgili olduğu mahiyetini bildirmek için notları almışım. İkinci kısmı okuyalım. Cumhurbaşkanlığına ikinci kez seçilmiş olması nedeniyle duyduğu mutluluğu dile getiren Mustafa Kemal Atatürk, bu göreve gelmekle yüklenmiş olduğu sorumluluğun farkında olduğunu belirterek konuşmasına başlamıştır. Konuşmanın devamında daha önceki yıllarda iştenlikle yapılmış olan çalışmaların Türk milleti tarafından takdir edilmesi ve kendisine duyulan güvenin yinelenmesine karşılık olarak devlet ve millete yaptığı hizmetlerin artarak devam edeceğini açıklamış ve Türk milletine teşekkür etmiştir. Mustafa Kemal Atatürk, bu defterde bağımsızlık, milliyetçilik ve başarı temellerinden doğan ve gelişen Cumhuriyet'in de 4 yıl içinde kararlılıkla yapılan reformlar ve sağlanan gelişmeler ile ne kadar sağlam kurallara dayandığını ve Türk milletinin nasıl candan aradığı bir yönetim biçimi olduğunu kanıtladığını belirtmektedir. Türk milletinin içte ve dışta güçlü ve istikrarlı bir devlete kavuştuğunu vurgulayan Atatürk, milletin zenginliklerinin yine milletin mutluluğu ve gelişmesi için kullanılması gerektiğini söylemiştir. Ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni çalışma döneminden beklenen hedefin, Cumhuriyet'in varlık ve devamını ve milletin yüksek ve çıkarlarını iç ve dış herhangi bir tehlikeye karşı her an savunmaya hazır bulunarak dışta dostluklara ve barış yanlısı çalışmalara taraf ve sözünde durmak, içte yurttaşların güven ve rahat içinde çalışma ve gelişimine hizmet etmek olduğunu açıklamıştır. Evet, hemen üçüncü nota da geçeyim arkadaşlar. Hemen üçüncü de açıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin de ve dolayısıyla da Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk ilişki kurduğu yabancı devlet,
Afganistan ve Afganistan Kralı Amanullah Han olmuştur. Atatürk, stratejik bir yaklaşımla daha 1920 yazında Amanullah Han'a bir temsilci göndermiş, mektup yazıp işbirliği önermiştir. 1 Mart 1921'de Türkiye-Afganistan İttifakı yapılmıştır. Amanullah Han hemen Ankara'ya bir elçi göndermiş, ertesi yıl Fahrettin Paşa Türkiye'nin Kabil elçiliğine atanmıştır. Amanullah Han'ın Atatürk'ün başarılarını, zaferlerini sevinçle karşılamış, "Türklerin sevinci bizim sevincimiz, kederleri bizim kederlerimizdir" diyerek samimiyetini ifade etmiştir. Atatürk ile Amanullah Han arasındaki yakınlık 1928 yılında doruğa ulaşmıştır. Amanullah Han eşi Kraliçe Süreyya ile birlikte 20-27 Mayıs 1928'de Ankara'yı ziyaret etmiştir. Ankara'da bir hafta kalan Amanullah Han, başkent olduktan sonra Ankara'yı onurlandıran ilk yabancı devlet başkanıdır. Bu tarihi ziyarete her iki ülke de büyük önem vermiştir. Amanullah Han'ın Türkiye'de gördüklerinden Atatürk tarafından gerçekleştirilen köklü yeniliklerden etkilenmiş olarak ülkesine dönmüştür. Atatürk'ün uyarılarını dikkate almayarak Afganistan'da benzer reformlar yapmaya niyetlenmiş ancak buna zaman bulamamıştır. Kasım 1928'de kendisine karşı gerici bir ayaklanma patlak vermiş, Amanullah Han tahtını bırakıp yurt dışına kaçmak zorunda kalmış, İtalya'nın başkenti Roma'ya yerleşmiştir. Evet, bu not defterleri de bu kadar arkadaşlar. 11'i de bitirmiş olduk. Son not defterlerine bakacağız. Bu not defteriyle alakalı söyleyeceğim de incelediğimiz. Amanullah Han gerçekten Atatürk'le bir yakın ilişki kurmuş geldiği dönemde. Yani bu bir arkadaşlık gibi düşünebilirsiniz. O Atatürk'ün yaptıklarından bayağı böyle etkilenmiş. Kendi ülkesinde de yapmaya çalışınca başarısız olmuş, gerici ayaklanmalarla karşılaşmış ve ülkeyi terk etmek durumuna kadar düşmüş ki bunu kendi ülkende uygulama diye Atatürk kendi notlarında da yazmış, uyardığını da dile getirmiş. Ama maalesef hüsranla sonuçlanan bir durum oluşmuş Afganistan'da. Evet, Atatürk'ün not defterlerinin sonuncusu 12'yi hemen inceleyelim. Hangi dönemde ne olduğuna bakalım önce. Mustafa Kemal Atatürk'ün hukuk alanında yapılması tasarlanan inkılaplar ve Ankara Hukuk Fakültesi'nin açılışı, milli mücadele ve cumhuriyet dönemlerinde gerçekleştirilen inkılaplara karşı gösterilen tepkiler ve 1931 yılı Ocak, Şubat, Mart aylarında yaptığı yurt gezileriyle ilgili olarak tuttuğu notları içeren not defterleri. Hemen birinci notuma bakıyorum arkadaşlar. Evet. Bahse konu not defterinde Atatürk ne olduğunu bahsetmiyorum. Çoğu zaman bahsetmedim ama bu yine Genelkurmay'ın kendi yaptığı değerlendirme kısa notlardan okuyorum. Not defterlerinin mahiyetini bilin diye. Yoksa detaylarını neden okumadığımda defalarca video podcast içerisinde de bahsettim. Bahse konu not defterinde yine de söyleyeyim bu arada arkadaşlar atlamış olmayalım. Defterlerde kısa notlar da içerdiği için çoğu not birbiriyle bağımsız sadece okumuş olmak için okumamak amacıyla sadece önemli olan notları gündeme getirdim. Onun harici notları okumadım çünkü kısa notlar biliyorsunuz mesela gün, tarih vesaire atıyor ya da ne denir? Şuraya gittim diyorsun ya da dişçiye dişimi aldırdım diyorsun. Bu notları okumuyorum yani. Bahse konu not defterinde Atatürk çağdaş dünyanın çok fazla ilerleme sağladığına işaret ettikten sonra Türk milletinin elde ettiği başarılar ve yapılan inkılaplar ile yetinemeyeceğini, gerçekleştirilen inkılapların temellerini her gün daha fazla güçlendirmek zorunda olduğunu belirtmiştir. Safsatalarla uğraşmaya zaman ayrılmaması gerektiğini ifade eden Atatürk, örnek vermek gerekirse şapka giyilir mi, giyilmez mi gibi dünün mantıksızlıklarını tekrar etmek gafletinin devam ettirilemeyeceğini, çağdaş medeniyetin gereğini yapmakta tereddüt edenlerin bu medeniyetin tutsağı olacağını ifade etmiştir. Atatürk, hukukun sırf akıl ve mantığa dayalı bir takım eski teorik kurallardan ibaret olmayıp, zaman ve mekanın ihtiyacına göre değiştiğini, bir ülkede hükümetin şekil ve esası değişince hayata bakış tarzının da değiştiği gerçeğine vurgu yaptıktan sonra, Roma hükümetinin cumhuriyet idaresini benimsemesiyle krallık devrine ait hemen bütün kanunların hükümsüz kaldığını ve bundan hiçbir zarar görülmediğini örnek göstermektedir. Hukuku bir insan topluluğunun ortak yaşam kurallarıdır şeklinde tanımlayan Atatürk, insan hayatında her şey gibi hukukun da daima derece derece değişime uğramakta olduğunu, hukukun bu ağır değişiminden başka bir de kısıtlı bir süre içinde hızlı bir şekilde değişime uğradığını belirtmiştir. Bu gibi hızlı ve derin hukuki değişimlerin daima milletlerin büyük tarihsel değişim devirlerine meydana geldiğini, bu devirlerde eski hukukun yerine yeni yaşam kuralları ve yeni hukukun geçtiğini işaretle bir milletin ruhunda hayata bakışın değişimi ne derece esaslı ve derin ise o milletin hukukunun değişmesi de o oranda ciddi ve kapsamlı olur demiştir. Hemen ikinci kısma geçiyorum. İkinci not kısmından da devam edeyim. Yine bunu Genelkurmay'ın kısa açıklamasıyla yapıyorum. Atatürk'ün bu dönemde gerçekleştirdiği inkılapları siyasal alanda, eğitim ve kültür alanında, hukuk alanında, toplumsal alanda ve ekonomik alanda yaptığı inkılaplar olmak üzere 5 ana başlık altında toplamak mümkündür. Siyasal alandaki inkılaplar saltanatın kaldırılması, cumhuriyetin ilanı ve halifeliğin kaldırılması, eğitim ve kültür alanındaki inkılaplar tevhid-i tedrisat, eğitim ve öğretimin birleştirilmesi kanunu, yeni Türk harflerinin kabulü, Türk dil ve tarih kurumlarının kurulması, güzel sanatlar alanındaki yeniliklerdir. Hukuk alanındaki inkılaplar 1921 ve 1924 anayasaları, Türk Medeni Kanunu ve diğer kanunlardır. Toplumsal alandaki inkılaplar kadın hakları, şapka ve kıyafet inkılabı, tekke ve zaviyelerin kapatılması, soyadı kanunu, uluslararası saat, takvim ve uzunluk ölçülerinin kabul edilmesidir. Ekonomi alanındaki inkılaplar ise İzmir İktisat Kongresi, tarım ve sanayinin teşviki, dış ticaret ve para politikasıdır. Mustafa Kemal Atatürk'ün gerçekleştirdiği saltanat ve halifeliğin kaldırılması, tevhid-i tedrisat kanunu, yeni Türk harflerinin kabulü, şapka ve kıyafet inkılabı, tekke ve zaviyelerin kapatılması gibi inkılapların uygulanmasında bir takım tepkilerle karşılaşılmıştır. Şeyh Said ayaklanması, İzmir suikastı ve Menemen olayı gibi. Atatürk'ün sağlığında tek partili siyasi yaşamdan çok partili siyasi yaşama geçiş konusunda yaşanan deneyimler, toplumun bu konuda henüz yeterince hazır olmadığını göstermiştir. Zira gerek 17 Kasım 1924'te kurulan Terrakiperver Cumhuriyet Fırkası ve gerekse 12 Ağustos 1930'da kurulan Serbest Cumhuriyet Fırkası rejime muhalif güçlerin bu partileri bir kalkan olarak kullanmak istemeleri sebebiyle birincisi kapatılmış, ikincisi de kendi kendini feshetmiştir. Yapılan inkılaplar ve karşılaşılan zorluklara ilişkin görüşlerine yer verdiği bu not defterinde Atatürk, toplumun hareket yönünün belirlenmesi için düşünülmesi ve en doğru yolun bulunması gerektiğine işaret etmiştir. Evet, hemen üçüncü ve son notu da, yani not değerlendirmesinde okuyorum ve tüm notları bitirmiş olacağız. Mustafa Kemal Atatürk'ün Latin harfleriyle kaleme almış olduğu bu not defteri, 1931 yılı Ocak, Şubat ve Mart aylarında Atatürk'ün yapmış olduğu yurt gezileriyle ilgili tuttuğu notları içermektedir. Mustafa Kemal Atatürk, gerek milli mücadele yıllarında cephe hattında bulunan vilayetlere, gerekse Cumhuriyet döneminde yurt genelinde yaptığı gezilere büyük önem vermiştir. Bu gezilerde halkın içine girmiş, çeşitli konularda onların görüşlerini almıştır. Atatürk'ün çağdaş bir Türkiye Cumhuriyeti yaratma fikrinde yurt gezilerinin etkisi büyüktür. Milli mücadeleyi ve Atatürk inkılaplarını incelerken Atatürk'ün yurt gezilerini, bu gezilerin amaçlarını, uğradığı şehir ve kasabalarda olan halkla olan ilişkilerini, buralarda yaptığı konuşmaları göz ardı etmemek lazımdır. 1930 yılı Kasım ayı ortalarında kapsamlı bir yurt gezisine çıkmak üzere Ankara'dan ayrılan Atatürk, Kayseri, Sivas, Tokat, Samsun, Trabzon şehirlerinde çeşitli temaslarda bulunduktan sonra Trabzon'dan Ege vapuru ile İstanbul'a hareket etmiştir. 1 Aralık 1930'da İstanbul'a gelen Atatürk, 3 Ocak 1931 tarihine kadar İstanbul'da kaldığı zaman zarfında Edirne, Kırklareli, Çorlu'ya giderek oralarda inceleme ve temaslarda bulunmuştur. 1931 yılı başında yaptığı yurt gezilerine ilişkin notlarını kaydettiği not defterinde Atatürk, 3 Ocak 1931 Cumartesi günü Ege vapuru ile İstanbul'dan Bursa'ya gittiğini, 4 Ocak 1931 sabahı Mudanya'ya vardığını, buradan Bursa'ya geçtiğini, aynı gün Bursa'da valiliği, belediyeyi, Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve İpek Fabrikası'nı ziyaret ettiğini, 5 Ocak'ta da Türk Ocağı ve komutanlığı ziyaret ettikten sonra Mudanya'dan Ankara'ya hareket ettiğini ve 6 Ocak 1931'de Ankara'ya döndüğünü belirtmiştir. Evet, notlar bu kadar arkadaşlar. Bir iki örnek buradan kısa notlar olduğunu görün diye okuyayım size. Mesela rastgele bir sayfasını açtım. Hemen ve Araplardan dönme tüccarlar Nakşibendi teşkilatını kullanmak istiyor mesela. 1 Ocak 1931 Perşembe İstanbul'da, 2 Ocak 1931 Cuma İstanbul, 3 Ocak 1931 Cumartesi Bursa'ya gitmek için Ege vapuruna bindik, Marmara Köşkü yemek, Milli Savunmayı ziyaret, böyle devam ediyor. Ben farklı bir sayfa daha açayım. Örnek teşkil etsin diye okuyorum arkadaşlar. Çiftlikte yürüyüş, 13 Mart 1931 Cuma, 14 Mart 1931 Cumartesi İsmet Paşa MUMEP kararı, çiftlikte bu gece Türk Ocağı hakkında karar, Talat Bey'in müracaatı, yani böyle böyle kısa kısa notlar arkadaşlar. Ama o dönem tuttuğu böyle, hani çok düzenli değil bu notların bazıları, o yüzden çok girmeye gerek yok. Mesela bir yer daha açtım. Günümüz Türkçe aktarımından özellikle vermeye çalışayım. Bir dakika. Farklı bir not bulmaya çalışıyorum ki. Ama çok da başarılı olamadım. Evet, bak mesela buralarda buldum. Görev, Cumhuriyet Halk Partisi, Türk olmak, öğretmenler, birlikler, cahillik, kendi yarım yamalak bilgileri, yanlış mantıkları, yetersiz akılları, halbuki sağduyu, içgüdü. Yani bir şeyleri böyle kısa kısa not almış aslında. Yaptığımız her türlü inkılapların temellerini her gün daha fazla güçlendirmek zorundayız. Bunda başarılı olmak için zihniyetimizin eski zihniyet olmadığını tam anlamıyla kanıtlayacağız. İnsanları kuruntulardan kendilerini kurtarmayı becerebilecek bir duruma getirmek gereklidir. Ya böyle çok çok notlar var böyle kendince aldığı. Not defterleri bu kadardı arkadaşlar. Atatürk'ün not defterlerini şöyle söyleyeyim, podcast'in sonuna sakladım bunu. Bu çekimleri yaptığımda 2,5 saattir, yani yaklaşık 2,5 saatten fazla oldu benim için. Neden? Ara ara dinlendim, ara ara tekrar podcast'e devam ettim. Aynı gün içerisinde bu tüm podcast'i hazırlamış oldum. Sürçülisan ettiysem ya da böyle yavaş konuşuyorsun diyen olursa mazur görsün. Benim konuşma şeklim bu. Anlatış şeklim de bu. Ve hızlandırarak
böyle şeye takmış, 2x'e 3x'e takmış şekilde konuşmak da çok şey gelmiyor bana. Ara ara yapabilirim. Ben de doğaldır, bu insanlık halidir. İşte yapmamak lazım. Keseyim edeyim, bunlarla da uğraşmıyorum. Bildiğiniz üzere benim kanalım dışında işlerim var ve bir yaşantım var. Buradan bir çok büyük bir gelirim yok. Hatta hiç yok diyebilirim neredeyse. Bir gelir amaçlı da yapmış olsam senelerdir uğraşmam. Gelirse ne ala derim. Bana bir ek katkı sağlamış olur. Değilse de çok önemli değil benim için. Benim amacım kendi bildiklerimi, kendi okuduklarımı sizlerle de paylaşabilmek. Bilim konusunda böyle araştırdıklarımı sizlerle de yine paylaşabilmek. Böyle değer verdiğim insanları, ülkemizin kurucusu gibi veya Nikola Tesla için de bu şekilde yapmıştım, hatırlarsanız onun da kitabını okumuştum. Atatürk için de böyle bir kitap okuduk. Yani not defterlerini, kendi yazdığı not defterlerini okuduk ve değerlendirmiş olduk. Ve Atatürk hakkında daha böyle çok kaynak olacaktır. Onunla ilgili kaynakları da yine böyle podcast yaparak sizlere aktaracağım arkadaşlar. Ya ben böyle çok kesitli yapıp orayı burayı biçerek yapan bir podcast tarzı yapmıyorum. Sohbet ortamıyla yapmaya çalışıyorum. Rahat hareket etmeye çalışıyorum. Şu an tahmin edebilirsiniz, ağzım yorulmuş durumda. Ama yine de podcast'i bitirirken sizlere durumu da özetlemeye çalıştım. Atatürk'le alakalı olduğu için biraz uzun sürdü. Not defterlerini en azından kaba tabiriyle sizlerle ufak tefek de olsa paylaştım. Bir kısmında yine Genelkurmay Başkanlığı'nın kendi o özet not defterlerinden çıkarımlarını ve çalışmalarını sizlerle paylaştım. Genelkurmay'a teşekkür ederim böyle bir paylaşımı, böyle bir kitap oluşturmayı biz halkıyla paylaştığı için en azından. Geç de olsa paylaşılmış, belki de üzerinde çok çalışıldığı için bu tarihlere kadar kaldı. Çok güzel olmuş. Yani hepsini ayrı ayrı kitap set şeklinde vermeleri çok güzel olmuş. Ne açıdan derseniz, günümüz Türkçesi, eski Türkçe ve 3. bölümde de kaynakları, yani gerçek not defterlerinin resimleri yer alması, bir zaman dizini koymaları, kendi açıklamaları gayet hoş olmuş diye düşünüyorum ben. Her insanın, her Türk vatandaşının mutlaka ülkemizin kurucusu hakkında doğru ve kendi yazdıkları da dahil olmak üzere okuyarak bilgi edinmesini tavsiye ederim. Çünkü günümüzde şu an Mustafa Kemal Atatürk'e fazlasıyla saldıran insanlar mevcut. Bu insanların uydurduğu, belgeye dayalı olmayan, sadece yok şöyle yaptı, böyle yaptı, işte şunda yazıyor gibi şeylerle ortaya çıkanları hiç kale almayın. Kendiniz okuyun, yabancı kaynaklara bakın, yurt içi kaynaklara bakın. Doğru insanlardan, tarihçilerden, değerli insanlardan öğrenin. Ben özellikle mesela isim vermek, örnek vermek gerekirse paylaşıyorum. İlber Ortaylı Hoca'dan Atatürk'ü dinleyebilirsiniz mesela. Veya kitaplardan okuyabilirsiniz, yazdığı kitaplarından. Yani bir örnek amaçlı verdim bunu. Böyle çeşitli tarihçilerden Atatürk'le alakalı. Yanlı olanlar çok arkadaşlar. Yani belli bir siyasi partinin tarihçiyim diye ortaya attığı insanlar çok. Onlardan değil ve tarafsız olduğunu düşündüğünüz her yerden okuyun, değerlendirin. Atatürk bizim milli bir değerimiz. Aynı Osmanlı padişahları, Selçuklu padişahları, onun öncesi Göktürkler, Hunlar vesaire Türk devletleri, hepsi bizim milli değerlerimiz. Buna böyle bakmak lazım. Sırf Atatürk'ü, yani
tabiri caizse yerlere göklere sığdırmamak değil, Atatürk'ün yeri ayrıdır, padişahların ve eski devletlerin yeri ayrıdır. Atatürk bize en zor zamanımızda, neredeyse Osmanlı yok olmak üzereyken, kurtuluş yoluyla yeni bir devlet kurmuş, teslim etmiş. Maalesef şu an çok onun bıraktığı düzende olmamamıza rağmen ben her zaman umutlu bakıyorum, toparlanacağımıza inanıyorum. Sıkı sıkı sarılmamız gereken bir ülkede yaşadığımıza inanıyorum. Her tarafı, dört tarafı denizle çevrili, gayet değerli bir bölgedeyiz. Bu değeri de sırtımıza yüklenip ileriye doğru taşımamız gerektiğini düşünüyorum. Elinden gelen her faydayı sağlayan herkese de bu konuda teşekkür ediyorum. En azından şunu yapan kişilere de çok teşekkür ederim. Atatürk'ü doğru bir şekilde anlatmaya çalışan, benim yaptığım gibi, Atatürk'ü unutturmamaya çalışan herkese de yine teşekkür ederim. Bir sonraki podcast'imde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Bu Atatürk konusundaki podcastlerim inşallah zaman el verdikçe ve kitaplar elde ettikçe ve sizlerle paylaştıkça devam edecek. Bir sonraki podcast'imde yine görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.